Ayrım 8. Leyla ile Mecnun. Nusret Özcan. Sayfa 119. Onlar benim eksiğim, ben onların fazlasıyım. Geceleyin çöl rüzgarlarını dinledi Mecnun. Onların uğultularını kurak vererek düşündü durdu karanlıklarda. Zamanı duydu. Gökleri ve yıldızları, sonra yaratılışı, varoluşu, ardından kainatı. Sonsuzluğu fısıldayan çöl ve gökyüzü altında ne kadar yalnız olduğunu insanın, her şeyi örten gecenin insana kalbi açtığını, insanın o genişlikte sadece kendisiyle baş başa kaldığını, kendisi ve derdiyle. Geniş ve ferah, yani alabildiğine rahat. Geceyi aşka sığınak ve azap kuyusu yapan Allah'a şükürler olsun, dedi Mecnun. Leyla'nın siyah saçlarını ve yanındaki siyah belini düşündü. İçine düştüğü ve çıkamadığı siyah gözlerini. Her erkeğin Hazreti Adem'den bir şeyler taşıdığını, kendisine o ilk insan ve ilk peygamberin duyduğu yalnızlıktan da bir pay düştüğünü, Havva annemizi nasıl yana yakıla aradığını, Leyla'nın da onun Havvası olduğunu, Leyla'nın verilmeyişini onsuz yapamayacağını, babasının ve büyüklerinin nasihatlerini, Leyla'nın bütünüyle kendini istila ettiğini düşündü ve bundan sonsuz bir zevk duydu. Onsuz, o güzellikten mahrum olarak bir hayatı sürdürmenin anlamsızlığını, onu hayal etmenin bile ne kadar dayanılmaz bir hal olduğunu, azabın lezzetiyle kavrulmanın hazzını. Hurma ağaçları altında, kızgın güneşler altında, yıldızı bol gökyüzü altında, bütün gün ve gecelerinde Leyla'nın kutlu sevgisi altında, onu düşünerek yaşama saadetini, ruhunu beslediğini biliyordu. Zaman zaman çölde konaklayan kervanlara rast geliyor, Leyla ve kendisi hakkında anlatılanlara şahit oluyordu. Uzaktan onların konuşmalarına kulak kabartıyordu. Onu görenler ya bir dilenci sanıyorlardı kendisini ya da meczup biri. İnsanlar ne kadar acımasızdı. Bir şok olmayan şey uydurmuşlardı bu konuda. Leyla'nın güzelliğini onlar da övüyordu ama Mecnun'la alay ediyorlardı. Mecnun'un söylediği şiirleri okuyordu bazıları. Mecnun onları kısık gözlerle sakince dinliyordu. Kervandakiler kendilerine pek yaklaşmayan Mecnun'a yiyecek vermeye çalışıyor ve aralarına davet ediyorlardı. Ama Mecnun ilgisiz kalıyordu. Kervanlardan bazılarında Mecnun'u tanıyanlar çıkıyor ve ona yaklaşarak nasihat etmeye çalışıyordu. Mecnun onlara, ''Ne garip insanlarsınız siz. Hem Mecnun diyorsunuz hem nasihat ediyorsunuz. Eğer Mecnunsam nasihat niye? Şayet akıllıysam niye Mecnun diyorsunuz anlamıyorum.'' diyerek karşılık veriyordu. Bu gibi sözler karşısındakileri susturmaya yetiyordu. Bu garip kılıklı adamın gerçekten cinlenmiş olduğuna inanıyorlardı. Mecnun'un yine çöllere düşmesi, yurdundaki insanların da onun hakkındaki dedikoduları çoğaltmasına yol açmıştı. Leyla'nın babasını takdir ediyorlardı. Çöllere düşen adama kız vermemekle çok iyi etmişti Leyla'nın babası. Hangi baba olsa böyle yapardı. Mecnun'un hali hal miydi ki? Kızını onunla evlendirsin. İnsanın bile bile belayı çağırması demekti bu. Çöllerde avare avare dolaşıp şiirler okumak akıllı birinin yapacağı iş miydi? Mecnun'a sevgi besleyenler ise Leyla'nın babasının kızını Mecnun'a vermemekle Mecnun'un derdini arttırdığını, asıl kötülüğün de bu olduğunu savundular onlara karşı. Eğer kızını Mecnun'la evlendirseydi Mecnun çöle düşmezdi yeniden. Suçlu Mecnun değil, onu çöllere düşüren Leyla'nın babasıydı ve bir ömür boyu da bu suçu taşıyacaktı onların gözünde. Bu çölde susuz kalmış birine su vermeyip onun ölümüne sebep olmak gibiydi. Reis Leyla'nın verilmeyişinden sonra yine ortalıktan kaybolup çöllere düşen oğlunu aramaya bırakmadı. Çevresindekilere danışıp onu düzeltmenin yollarını aradı. Birçok çare söylendi kendisine. Kimi çivi çiviyi söker diyerek eli yüzü düzgün bir kız bulup evlendirmelerini, böylelikle Leyla'yı unutacağını söyledi. Bazısı kendi halinde bırakmayı. Nasıl olsa bir gün bıkacak ve dönecek diyorlardı. Kimisi onu çöllerden getirip zorla alıkoymanın en çıkar yol olduğunu, yoksa çöllerde eğer aklını yitirmemişse mutlaka bir gün yitireceğini. Numan ise Kabe'de yapılan duaların reddolunamayacağı ölçüsüne bağlı olarak Beytullah'a götürmeyi teklif etti. Reisin aklı bu en sonuncusuna yattı. Öyle ya, Mescid-i Haram'da edilen her dua kabul ediliyorsa bu dertten kurtulmanın en güzel ve en kat'i yolu buydu. Mecnun'u bulmak için yollara düştü ve günlerce aradı. Tam umudunu kestiği bir sırada buldu oğlunu. Mecnun yine perişan bir haldeydi. Babasını ve beraberindekileri görünce onlara gülümsedi Mecnun. Yine ne var ey sevgili arayanlarım? Yine gerçekleşmeyecek hangi vaatleri getirdiniz dağarcığınızda diye haykırdı. Reis oğluna muhabbetle sarıldı. Yüzünü ellerinin arasına alıp öptü. Saçlarını düzeltti. Ve acılı gözlerle süzdü bir vakit. Derin bir iç geçirip geniş bir nefes bıraktı. Ve suçlu gibi konuştu. Ey gözümün nuru oğlum. Ey benim derin yaram. Ey biricik umudum. Biliyorum senin de yaran derindir. Lakin çaresiz kaldım. Yarına merhem olmaya. Gayret ettim ama olmadı. O yüzden mahcubum. Yalnız senin bu haline de razı değilim. Zaten hangi baba razı olur ki? Kalbimi sana göstermek ah kabil olsa. Ah bilsen bana haram olan günleri ve geceleri. Annenin o korkunç acısını. Ne hayalle kurmuştuk seninle ilgili ama gel gelelim hal bu hal. Ailemin ve kabilemin övüncü olacaktın. Adımızı yaşatacaktın. Yarınımız olacaktın. Şimdi düştüğün şu hale bak. Mecnun babası bu sözleri söylerken onun ellerini alıp öptü ve acı bir gülümseme bıraktı. Ey babam meraklanma. Adın yaşayacak. Hem öyle bir yaşayacak ki tam istediğin gibi belki de. Babadan oğula değil de oğuldan babaya doğru. Sen benim öncemsin ama insanlar benden dolayı bilecekler seni de. Bu geniş çölde kervanlara rastlarım ve hakkımda ama doğru ama yanlış konuşulanları bilirim. Daha şimdiden adın Mecnun'un babası oldu bile. Bu konuşulanlar baba, eğer böyle giderse belki de kıyamete kadar durmayacak ve ismin yaşayacak. Korkma. Derdim o değil oğlum. Derdim sensin. Senin derdini sağaltmak için ne gerekirse yapmaya ahdettim. Yalnız Leyla'yı almak hariç. Zira onu almak bundan sonra ancak kötülükle olur ki bu Allah'ın istemediği bir şeydir. Oğlum gel. Leyla'yı sana alamadıysak dileyelim. Allah Leyla'yı senden alsın. Mecnun bu sözü duyar duymaz kaşlarını çattı ve babasına sitem dolu bir sesle karşılık verdi. Sen ne diyorsun baba? Leyla'yı benden alması için dua mı edeceğiz? Yani ölümüm için bir dua ha? Leyla benden alınırsa ben neye yararım ki? Nasıl yaşarım ki? Reis oğlunun bu sözleri söylerken girdiği ağlamaklı hale dayanamadı ve sabırsızlıkla. Evladım böyle yapma. Anneni, beni ve seni sevenleri üzme. Bu çöllerde Leyla'sız yaşamıyor musun zaten? Bizimle gel. Mecnun babasına tertemiz bir gülümsemeyle baktı. Bu çöllerde bütün gün ve gece Leyla ile birlikteyim baba. Çöl oldum sanki. Çölü nasıl güneş kavuruyorsa bütün gün beni de Leyla'nın güzellik güneşi yakıyor. Çölü nasıl gecenin getirdiği rüzgarlarla soğuyorsa beni de onun hayalleri serinletiyor. Fakat içimdeki güneşler hiç batmıyor. Leyla'nın bende süren güzelliği bitecek gibi değil. Reis oğluna söz geçirememekten doğan sıkıntıyla konuştu. Leyla'sız yurdunda da yaşayamaz mıydın ah oğlum? Ben yaşardım ama bizi diline dolayanlar rahat durmadı. Ben onlarla hiç uğraşmadım. Onlar benimle uğraştı. Beni ve seni rahatsız ettiler. Burada onlardan ve Leyla'dan zahiren uzağım. Ama inan ki baştan başa Leyla ile doluyum. Oğlum, Leyla'dan başka kimse yok mu? Annen, ben, seni sevenler. Sen bize de aitsin. Bizi de düşün. Mecnun'un eli alnına gitti ve bakışları karardı. Kumlara Leyla'nın ismini yazıyor durmadan. Baba, bana kızma. Evet, sizlerin üzerimde hakkı var. Ama ben Leyla'ya aitim. İnsan anne ve babasına da aittir, evet. Evlatlarına, akrabalarına ve sevdiklerine de. Her erkek biraz Hazreti Adem'dir baba. Her kadın da biraz Havva. Hazreti Adem'in anne ve babası yoktu ama Havva'sı vardı. Havva annemizin de Adem'i. Onun için bizler çok hususi bir biçimde ebeveynimizin ve diğerlerinden çok Havva'larımıza ve Adem'lerimize ait hissederiz kendimizi. Bilirim, Leyla da bana ait hisseder kendini. Ruhum bunu söylüyor. Reis ne söylese kâr etmeyeceğini biliyordu. Oğluna yalvarmalarını artırdı ve gayesini söyledi. Niyetimiz seninle birlikte Kabe'ye yüz sürüp Allah'tan senin için şifa istemektir. Gel yurdumuza dönelim. Derlenip toparlanalım ve Beytullah'a gidelim. Derdine şifayı orada arayalım. Orada Allah'tan ne istersen iste. Allah sebeplerden sebep halkeder ve dilediğin olur yavrum. Annenin hali içler acısıdır. Bize merhamet et ve bir kez daha göster evlatlığını. Kırma bizi. Mecnun bu sözler üzerine düşünceye daldı. Alnına düşen saçlarını geriye doğru attı. Bakışları yumuşamış ve yüzüne bir masumiyet çökmüştü. Babası konuşuyordu. Şimdi yurdumuza gideriz. Hazırlıklarımızı bir güzel gördükten sonra yolculukların en güzelini çıkarız oğlum. Allah bizi bağışlar ve yüzümüzü ak eder. Göreceksin, çok güzel olacak. Artık yaşlanan babanı kırma. Gel birlikte derdimize derman arayalım evladım. Mecnun yüzündeki aydınlıkla doğrulup babasının eline uzandı. Allah'tan ne isteyeceğine karar vermişti bile. Mecnun'un dönüşü fitnecileri yine harekete geçirdi ve bu sefer kendi aralarında konuşmayı bırakıp Mecnun'a laf atmaya başladılar. Mecnun'un söylediği veya Mecnun'un söylediği varsayılan şeyleri hiciv kılığına sokup Mecnun'a duyuru duyuru okudular ilkin. Mecnun acı acı gülüp geçti sadece. Mecnun'un mescide uğramadığını, ibadete bıraktığını söylediler sonra. Mecnun mescide gitmeye başlayınca da bir araya gelip saflarını almamaya ve saflarından itmeye çalıştılar. Mecnun da saflarına girmedi onların. Bu kere de Mecnun'un saflarına girmeyişini bahane ettiler. Sonunda alenen Mecnun birinin mescide gelmesinin bir fayda getirmeyeceğini iddia ettiler. Mecnun sonunda dayanamadı. Bir akşam namazı sonrası herkesin huzurunda birdenbire konuşmaya başladı. Bazılarınız var ki mescide uğramadığımı söyler. Mecnunsam mescide gelmemek nasıl suç olur? Mescide geldiğimde de huzursuz olurlar. Oysa buraya iftiracısı da geliyor, dedikoducusu da. Bir tek Mecnun'a yer yok her nedense. Halbuki Mecnun kardeşinin etini yiyenden de iftira atandan zararsızdır. O da biriciktir. O da Allah'ın muradıdır. O kendisinden başka kimseyle uğraşmamaktadır. Bu sözler üzerine fitnecilere yeni bir fırsat doğdu. Akşam namazından Mecnun'a bir şey söylemeden çıktılar ama avlularda köşe başlarına bir araya girip Mecnun'un gerçekten çıldırdığını, söylediklerinin akıl kârı olmadığını, haşa biricik olmanın, Allah'ın muradı olmanın pak dinlerine de uygun olmadığını, bunun bir an evvel halledilmesi gerektiğini söylediler birbirlerine. Sonra ne demekti zararsız olduğu? Kimseyle değil, sadece kendisiyle uğraştığını söylüyordu. Ama Leyla ile uğraşan kendisi değil miydi? Böyle şey olmazdı. Büyükler derhal bunun çaresine bakmalılar. Bu sözlerin hesabını sormalıydılar. Fitneciler ne yapıp ettiler? Şikayet yollu Mecnun'un insanları incitecek duymadık sözler söylediğini anlattılar her yerde. Kendinin biricik ve Allah'ın muradı olduğunu iddia edip dince uygun olmayan inanışları olduğunu da kattılar söylediklerine. Mecnun'un hocasına ve diğer alimlere bunun hesabını sormak düştüğünü söyleye söyleye Mecnun'un mahkeme edilmesini istediler. Mecnun'un hocası Numan'la konuştu bu konuyu. Numan bu sözleri söyleyenlerin yanlış veya eksik anlatmış olabileceklerini, Mecnun'un hiç de onların söyledikleri gibi biri olmadığını belirttiyse de Mecnun'un hocası ve alimler bu laf taşıyıcıları susturmak gerektiğini hatırlattılar Numan'a. Numan da bir namaz vakti Mecnun'a bu sözlerini kastettiğini sormayı teklif etti onlara. Bunu makul buldular ve ikindi namazından sonra sohbet için bir araya geldiklerinde Mecnun'u Numan'ın alıp gelmesini istediler. İkindi namazı sonrası bir araya gelenler yanlarına Mecnun'la Numan'ı da davet ettiler. Mecnun'un ne söyleyeceğini herkes merak ediyordu. Cemaatte Mecnun'u çekinmeyip şikayet edenler de vardı. Mecnun'un hocası her mümin için gerekli olan tertemiz imandan söz açarak bazı sözlerin ve inanışların batıl olduğundan bahsetti. Sonra da mevzuyu Mecnun'un sözlerine getirdi ve Mecnun'a "Ben biriciyim ve ben Allah'ın muradıyım" deyip demediğini sordu. Mecnun'un gözleri dalmıştı hocasını dinlerken. Hocasının dost sesi ve yumuşak sualini cevaplamadan önce bakışlarını karşısındaki toplulukta gezdirdi bir müddet. Acaba onlar da kendisinin gerçekten delirdiğine mi inanıyorlardı? Mecnun'un yüzünün kızardığını gördüler o konuşmaya başlayınca. "Kıymetli hocam, inşallah sizler benim bir çılgın veya batıl itikatlar içinde olan bir zındık olduğum zannında değilsinizdir. Anlaşılan yine bir şeyler söylenmiş hakkımda," dedi. Hocasının ve Numan'ın yüzünde bir rahatlama görüldü. Diğer alimler de ciddiyetle dinliyordu Mecnun'u. "Evet, o sözleri dedim. Yine söylüyorum. Ben biriciyim ve Allah'ın muradıyım." Bu sözler üzerine alimlerden biri atılıp "Estağfurullah, estağfurullah," dedi. Mecnun bunu söyleyeni süzerken gözlerinin içinin güldüğünü gördüler. Mecnun'un sesinde sevgi ve saygı vardı. "Allah'ın eşsiz ve benzersiz yarattığını bize öğreten siz değerli alimler, her insan biricik değil midir? Bu öyle bir sanattır ki ancak Allah'a mahsustur. Herkes gibi ben de biriciyim. Bu batıl bir şey midir? Az önce estağfurullah diyerek atılan alim mahcubiyetle başını öne eğdi. Mecnun'un tavrını hiç bozmadan sürdürdü konuşmasını. Her ne oluyorsa Allah'ın iradesiyle olduğunu da siz öğrettiniz bize. Allah'ın hikmetsiz bir şey yaratmadığını da. Aynen böyle iman ederim. Allah'ın muradıyım demekle başıma gelenlerin Allah'ın iradesiyle ve bir hikmete mebni olarak geldiğini söylemek istedim. Bendeki hali de Allah verdi. Allah'ın her kulun üzerindeki muradı gibi benim de üzerimde bir muradı var. Sözlerimi anlamak istemeyenler anlaşılan o ki manaları asıl yatağından taşırıp aktardılar size. Onlar daha önce de benzeri şeyler yaptılar ve yine yapacaklar. Mecnun'un hocasının yüzünde vakur ve memnun bir gülümseme vardı. Kalktı. Eski talebesinin kolundan tutarak kalabalıktan uzaklaştırırken geride kalanlar kendi aralarında konuşuyordu. Mecnun'la hocasının 5-10 adım ardından Numan yürüyordu. Hocasıyla Mecnun'un fısıltılarla konuşması sürerken onları bırakıp ayrıldı. Mecnun Ebu Nuaym'ı uğramayı hiç ihmal etmiyordu. Ebu Nuaym ona bazen hayran hayran bakıyor, işini görürken Mecnun'a insanların garip hallerinden bahsediyordu. Seni çekemiyorlar, bunu biliyorsun değil mi? Mecnun insanların kendisiyle bu kadar uğraşmalarının anlamsız olduğunu söylüyordu Ebu Nuaym. Sözlerini izah ettiğinde hak vermeden edemiyordu. Seni kıskanıyorlar çünkü onlar da bu sevdaya benzer bir şey yaşamak istemişlerdir belki de. İşlerinde bu sevdayı bulamadıkları, duyamadıkları için yapıyorlar bütün bunları. İnanamıyorlar. Kendi aşksızlıklarını duymak istemiyorlar. Sen var oldukça da bundan rahatsız olacaklar ve seninle uğraşacaklar. Mecnun da inanmak istemiyordu Ebu Nuaym'ın sözlerine ama bu sözlerden sonra bildi ki onlardan olmayan kendinde vardır. Anladı ki onların zayıf olduğu yerde kendisi kuvvetli, onlar benim eksiğim, ben onların fazlasıyım diye düşündü Mecnun. Fakat bütün bunlarla hiç ilgilenmiyordu ki o. Leyla'nın aşkından başka derdi yoktu onun. Büyük bir heyecanla süren hazırlıklar bitmiş ve kafile yola koyulmak için beklemeye başlamıştı. Sonra reis göründü birden ve kalabalıkla B2'ye başladı. Müthiş bir his dalgası kapladı her tarafı. Yürekler kabarmıştı. Bembeyaz yolculuğa çıkanları uğurlamaya gelenler yolcu ettiklerine o kutlu beldeye selam götürülmesini ve böyle bir yolcunun kendilerine de nasip olması için mağfiret edilmeleri için her türlü sıkıntı ve dertlerine şifa bulması için dua etmelerini istediler. Helalleşmeler uzun sürdü. Sarılanları kimse ayırmadı. Hıçkırıklarla, gözyaşlarıyla ve can hıraş bir şekilde kupan Allah sayhalarıyla çınlıyordu ortalık. El sallayanların gözlerine sinen uluyet, yola çıkanların göz bebeklerinde de parlıyordu. Ta veda kuyusuna kadar sürdü bu uğurlama. Veda kuyusundaki ayrılma muazzam bir şevke dönüştü. Lebbeyk seslerine hayır dualar karışıyor ve istisnasız herkes ağlıyordu. Mecnun başını Leyla'ların yurduna doğru çevirmiş, sessiz sessiz gözyaşı döküyordu. Nereye gitsem seninle gidiyorum. Seni ve aşkını istemeye gidiyorum diyordu içinden. Yutkunmalar, iç çekmeler, gözyaşı dökmeler kafile ağır ağır ilerlerken hiç kesilmedi. İlerleyenlerin lebbekleri artık bir uğultuya dönene kadar susan Ebu Nuaym yanık bir kasideye başladı. Mukaddes beldeleri, Kabe'yi, Safa ve Merve'yi, Zemzem'i, Hira'yı, Arafat'ı, Cebel-i Rahme'yi sonsuz selamlar üzerine olsun Risalet Penah Efendimiz'i öven uzun bir kasideydi bu. Herkes hışkıra hışkıra seyretti uzaklaşan kafileyi. Ufukta gittikçe küçülerek dalgalanan gölgeler yavaş yavaş kayboldu ve veda kuyusunun yasları ince kalplerini kırmaktan korka korka döndüler yurtlarına. Dudaklarını dua serinliğiyle buldular evlerinin yolunu. Gece vecle getirdi uykularını ve bir tül gibi serdi üzerlerine. Uykularında tertemiz bir sabaha uyanacakları vakte kadar toz pembe tebessümlerle mahcup ve hürmetli bir şekilde dinlendiler. Güneş doğdu, güneş battı. Ay çıktı, ay çekildi. Yol uzadı, yol kısaldı. Kafile konaklaya konaklaya mukaddes topraklara ulaştı. Yorgun bineklerini ıhtırdılar ve son konak yerinde Mescid-i Haram'a varmadan yapılması gerekenleri, adaptan olan şeyleri bilginlerin hatırlatmasını istediler. Guslettiler. Gönüllerini de gözyaşlarıyla yıkayıp tam bir edeple vardılar Kabe'yi muazzamaya. Reis Mecnun'a sıcacık bir baba şefkatiyle baktı ve Ebu Kubeys dağına çevirdi yorgun gözlerini. İşte önlerindeydi. Allah'ın yeryüzündeki ilk inşa ettirdiği kutlu bina. İnsanlar bembeyaz ihramlarıyla ve bazıları da elbiseleriyle akın akın Kabe'ye yüz sürmeye gidiyordu. Hayalinde kendisine sonsuz selam olsun Hazreti Resulullah'ın çektiği çileler canlandı. Katlandığı meşakkatler ve kesiksiz kulluk şuuruyla insanları kucaklaması. Yüreği kabardı ve yürüdü Beytullah'a. İki rekat namaz kıldı. Ardından da tam Hacer-ül Esved'in olduğu köşeden başlayarak tavafını tamamladı. Sonra Kabe'nin kapısında Allah'a tam bir teslimiyet içinde tazarru ile yalvarmaya başladı. Af diledi Allah'tan, cennet diledi, müminler için hayırlar istedi ve oğlunun olduğu kadar kendinin de derdi olan için şifa talebinde bulundu hüzünle. Yanındakiler de vazifelerini yaptılar. Mecnun görür görmez çarpıldığı Kabe'den çok hoşlandı. Diğerlerinin aksine bir düşüncelilik, bir dalgınlık belirdi Mecnun'da. Gözlerinden muhteşem bir şevk ve eziklik vardı vazifelerini yerine getirirken. Hiç acele etmiyor ve kendinden geçercesini yapıyordu görevlerini. Tavafını yaparken gözleri baygınlaşıyor ve yüzünde hürmet ve sevinç karışımı tebessümler görülüyordu. Makamı İbrahim'de namazı huşu ile kılarken reis oğlunun haline bakıp sevindi. Gönlü genişledi ve Allah'a şükürler etti. Numan'da da derin bir muhabbet hali salır olmuş, dudakları kıpırdamıyor ama içi dalga dalga çalkalanıyordu zikirden. Gözlerini Kabe-i Muazzama'ya mıhlamış, derin soluklar alıp bırakıyor ve boncuk boncuk terliyordu. Göz bebeklerinde derin bir huzurun sarhoşluğu ışıyordu. Mecnun namazını bitirdikten sonra Kabe'ye yöneldi. Reis bir anda dikkatini oğluna yoğunlaştırdı. Oğlu ellerini edeple bağlamış yaklaşıyordu Kabe'ye. Mecnun'un gözleri kapalı, Mecnun'un içi öylesine geniş, Mecnun öylesine mutlu ki simsiyah örtüye sarılıp yüzünü sürdü uzun uzun. Göğsü inip kalkıyordu. Elleriyle tuttu en son Kabe'nin örtüsünü ve yalvarmaya başladı. Ey Rabbim! Ey beni yoktan var eden yüce Allah'ım! Kabul et ziyaretimi. Sen çağırmasaydın gelmezdim, gelemezdim. Davetine uydum ve işte buradayım. Emrine ittiba eyledim. Saadetler içindeyim. Reisin yüzü sevinçle ışıyor ve oğluna taşkın bir sevinçle bakıyordu. Mecnun'un gözlerinden billur gibi yaşlar süzülüyordu. Ey Allah'ım! Bizi yarattın ve kalbimizde Süveyda'yı yerleştirdin ki siyahtır. Şükürler olsun ki küfre ve imana yataklık eden kalp çekirdeğimiz senin hidayetin sayesinde imanla doldu. Rabbim! İşte bu senin beytindir ve örtüsü siyahtır. Beytullah'ına cennetten gönderdiğin Hacer-ül Esved'in de siyahtır. Allah'ım, seni zikredecek nice sırlara vakıf olan dostlarının kelamı kibarlarına göre senin nurlarından biri de siyahtır. Rabbim, bana şimdiye kadar verdiğin her şeye şükrederim. Hepsine razıyım, hepsinden memnunum. Rahman Allah'ım, Rahim Allah'ım, bana verdiğin aşka da şükrederim. Razıyım ve memnunum. Reis ilkildi bu sözler üzerine ama ses çıkaramadı. Allah'ım, bana sevdirdiğin kızın da gözleri siyahtır. Tıpkı kalp çekirdeğimiz gibi. Rabbim, o kulunun saçları da siyahtır. Beytullah'ın örtüsü gibi. Sevgisi de siyahtır Hacer-ül Esved'in gibi. İsmi de siyahtır Allah'ım. Reisin yüzü allak bullak oldu. Oğlu ne yapıyordu böyle kutlu bir mekanda? Şifa dileyeceğini aşkını anlatıyordu Rabbül Alemine. Bu aşk senin kutlu katındandır Allah'ım. Hastalık diyorlar. Tövbeler olsun Rabbim. Ben senden gelene sonsuz kere razıyım ve artırmanı dilerim ki varlığımı ve varlığını duyayım. Haşa, senden gelene şikayet ne hadsizliktir. Edep eder, haya ederim. Ben razıyım. Sen de benden razı ol ve artır bu yoldaki bütün dertlerimi. Bir lahza dahi eksilmesin. Ziyadelendikçe ziyadelensin. Reisin yüzü pençe pençe kızardı ve başını önüne eğip oğlunun yakarışını büyük bir üzüntüyle dinledi. Mecnun ağlayarak devam ediyordu duasına. Allah'ım, işte senin evinde ve duaların kabul makamındayım. Dile kulun vereyim diyorsun Rabbim. Senden bütün benliğimle istiyorum. Sen ganisin, biz fakir. Sen kerimsin, biz hakir. Verirsen Rabbim, hazinenden ne eksilir? Bana lütfunla, kereminle ikram et istediğimi. Aşkımı öyle artır ki bana verdiğini kimseye verme. Verirsen hüznümden birazını, yangınımdan bir parçacık, azabımdan da bir nebze. Hasretimden de azıcık. Yalnızlığımdan bir zerre. Acımdan çok verme Rabbim. Belalardan da esirge. Çilemden de ver bir katre. Gözyaşımdan, elimimden, aczimden, gurbetimden, gönül kırıklığımdan da biraz. Hakirliğimden çok verme. Mecnunluğum bende kalsın. Kulların aşkla yansın. Rabbim, ama bu çok olmasın. Kulların tahammülsüz, kulların anlayışsız. Şikayet değil Rabbim, hikayet benimkisi. Bencillik değil, merhamet benimkisi. İstemem onların benim çektiğimi çekmesini. Nasıl ki istedi Efendimiz Ebu Bekir, bedeninin geniş olup diğer müminlere cehennemde yer kalmamasını. Öylesine bir dilektir benimkisi. Diğer aşıklar çekmesin sevdanın bu dayanılmaz dertlerini. Onları esirge Rabbim. Allah'ım, Latif Rabbim, Gani Rabbim, çok görme bu kulundan. Yani ki Leyla'nın aşkını çoğalt, beni bu yarayla sağalt. Bu sözler üzerine reis daha fazla dayanamadı. Hemen yanı başında duran Numan'a yaslanarak elini yüzüne kapayıp ağlamaya başladı. Çaresizdi, yüreği yaralıydı ve içi kan ağlıyordu. Hiçbir şey diyemedi oğluna ve bir şey söyleyemedi. Numan'ın yüzü asık, Numan'ın gönlü yaslı. Mecnun daha epey bir vakit ağlayıp sızlayarak yalvardı Allah'a. Gözleri ağlamaktan kan çanağına dönmüş bir halde çektiler onu Kabe'nin duvarından ve sürükleyerek çıkardılar Beytullah'tan. Reis Kabe'ye gece yarıları gidip oğlu için dua ediyor fakat Mecnun her gün gelip Allah'tan aşkını çoğaltmasını istiyordu. Sonunda anladılar ki Mecnun Leyla'dan vazgeçmeyecek. Dönüşe karar verdiler. Reis çökmüştü bütün bu olanlardan sonra. Bir şey yemiyor, içmiyor, konuşmuyordu. Yurtlarına döndüklerinde ne yapabileceğini düşünüyordu. Numan mahcup bir halde yürüyor ve derin bir üzüntü okunuyordu gözlerinde. Tavsiye ettiği çarenin hiç umulmadık bir şekilde neticelenmesiyle üzüldüğü. Bu yüzden de reise karşı büyük bir mahcubiyet hissediyordu. Bir yandan da Mecnun'un Leyla'ya olan aşkının büyüklüğünü hayal etmeye uğraşıyor ve şaşırıp kalıyordu bu hayal karşısında. Bu ne kuvvetli bir sevgiydi. Şimdiye kadar böylesini görmemişti. Bir akşamüstü çok güzel bir yerden geçiyorlardı. Güneş dağların arkasında batarken her yeri kızıllığa bürünmüştü. Dağların arasından çıkıp gelen nehir hem güneşin hem de iki tarafındaki gül bahçelerinin kızıllığıyla kanıyordu. Mecnun bu manzara karşısında ürperdi ve babasına sokuldu usulcacık. Babacığım, biliyorum bana kızıyorsun ama şu batan güneşe bak nasıl da kendi rengine çevirmiş her şeyi. Kızıla kesen ufuk, şu akıp giden su ve gül bahçeleri, dağlar bile kıpkırmızı. Bak ve anla beni. Ben de işte böyle Leyla'ya boyandım. Reis gözlerini yumup dinledi oğlunu. Biliyordu ne anlatırsa anlatsın oğlu mutlaka bir şeyler bulacaktı söyleyeceklerini. Onu gerçekten anlamadıklarını düşündü sonra reis. Evet, anlayamıyordu. Kimse kimseyi yaşayamazdı. Doğruydu. Nasıl bir sevgiydi ki bu, oğlunu bu hale düşürmüştü. Anlamak için zorladıysa da olmadı. Kırgın bir sesle denedi oğlunu. Unutamaz mısın? Leyla'nın varlığından haberim olmayaydı rahattım. Arardım belki ama artık her yer dardır bana. Bu dünyada neresi olabilir ki benim yerim? Her gittiğim yere götürmeyecek miyim kendimi ve onu? Her gittiğim yerde bulmayacak mıyım zannedersin? Reisin söyleyecek hiçbir şeyi kalmadı. Kalbi durgun bir su gibi hareketsiz, sanki bu işe teslim olmuş gibi, kabullenmiş gibi, umudu yok. Yeni çareler düşünecek gücü yok. Yurtlarına döndüklerinde veda kuyusunda coşkun bir sevinçle karşıladılar onları. Reis birçok hediye verdi gelenlere. Kafile evlerine dağılırken reis buz gibi bir yürekle hanesine yöneldi. Mecnun ağır adımlarla kendisini takip ediyordu. Mecnun'un annesi oğlunun yaptıklarını duyunca olanlara inanamadı bir türlü ve yıkıldı. Oğlunu karşısına alarak ona nasihat edip ağladı. İki gözüm evladım. Şu yalan dünyada senden başka tutunacak dalımız yok. Fakat sen kendini Leyla dediğin bir kız uğruna yakarsın. Sen zannedersin ki sadece kendini yakarsın. Hayır, öyle değil. Bizleri de, kabileni de yakarsın. Artık bu işe ne olur bir son ver ve bizleri bu ahir ömrümüzde güldür. Leyla dedin, istedik ama vermediler. Nasipten öte köyde yok, yolda. Kaderine rıza göster ve hayatını karartma. Bizleri de daha fazla üzme ne olur. Mecnun'un annesini dinledi. Gözyaşlarını sildi annesinin. Anneciğim, Ne kadar kolay gelir size bu söyledikleriniz. Bu benim elimde olsa bir lahza geri kalmadan yaparım istediklerinizi. Ama elimde değil. Bu dert benden olsa çaresi de bende olur. Ama ne yapayım? Kaderine rıza göster diyorsun. Zaten o hal üzereyim anne. Anne oğlunun derdine oğluyla birlikte ağlayıp durdu bir hayli vakit. 8. ayrımın sonu, sayfa 140.